salavat Allahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sual: belki onlar eski hali istiyorlar. El cevap: size kısa bir söz söyleyeceğim. Ezber edebilirsiniz. İşte eski hal, muhal, ya yeni hal veya izmihlal.
Eski hal dediği, yani hilafetin devamı, saltanatın devamı, bunu istiyorlar. Üstad da gayet açık ve net bir şekilde istikbale yönelik de bir fikir beyan ederek artık maziyle oturup kapmanın manasız olduğunu, abesle iştigal olduğunu, Allah'ın muradının tahakkuk ettiğini, bunu hadisatına lisaliyle anladığımızı, buna direnmenin bizi paletleri altında ezeceğini ifade ederek bir hüküm veriyor üstadımız burada. Eski hal muhal, saltanatı, krallıklarla idareyi, şahsa bağlı sistemlerden uzaklaşın diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatından anlıyoruz ki zaman cemaat zamanı, zaman şahsı manevi zamanı, zaman meşveret zamanıdır. Bunun dışındaki tüm sistemlerin zamanla inkaraza maruz kalacağını ve helak olacağını ifade ediyor. Çünkü Osmanlı'nın adaletli, şefkatli ve merhametli tavrı dayanamamış. Neticede şahsi hakimiyetler ve saltanatlar zamanla su almış. Geminin su aldığı gibi arıza vermiş. Yıkıma ondan dolayı gitmiş. Allah devleti niçin yıkar? Allah için zulüm muhaldir yani. Allah zulümden münezzehtir haşa. Dolayısıyla Osmanlı'ya nasip etmediği istikrarı ve devamı kime nasip eder ki yani? Üstad bu hususta bunların anlayabileceği şekilde eski hale itibar etmemelerini ifade ediyor. Eski hal deyince saltanatı anlıyor bidayetten. Çünkü konu onun üzerinde ceylan ediyor. Ama sadece saltanat anlamayın. Saltanat ehli beyte yaramaz derken bu saltanatın gücü size dayanıyorsa siz de yıkılacaksınız. Tahakkümden, tagallüpten hakimiyet kuruyorsanız geçicidir. Kimin kılıcı keskinse düşecek diyor üstadımız. Kim kendine güveniyorsa yıkılacak. Kimin fikri keskinse, kimin kanaati ve tasavvuru, düşüncesi, muhakemesi mükemmelse o ayakta durup o teali ve teali edecektir diyor. Evet, buyurun.
Dayısak'la konuştuk. Kendisi İslam. Milleti hakimesi İslam. Üstül esası siyaseti de şu düsturdur. Bu devletin dini İslam'dır.
Şimdi gelelim buraya. Peki hilafet gitti. Şahs-ı maneviye hakim olan hükmeden devir geldi. Biz dine zarar olmasın diye meşrutiyete itiraz ediyoruz. Bu saltanat gidip yerine gelen meşrutiyetle, hürriyetle bu düşünce ve fikrimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Dinimizi, inancımızı, mukaddesatımızı, haysiyetle namusumuzu muhafaza nasıl olacak yani? Padişah bunun teminatıydı, hilafet bunun teminatıydı. O zaman üstadımız ne buyuruyor? Padişahın şahsının, gücünün, kuvvetinin, taahhüdünün yerine bir mesele var işin içine giren. Nedir o? Bir daha oku.
Kendisi İslam.
Kendisi İslam dediği, yani Müslümanlardan müteşekkil bir idare. İçerisinde gayrimüslimler dahi olsa bir kere azınlıkta kalacaktır. Nüfusun gidişatına baktığımızda Avrupalılarda olduğu gibi onlar bize galibiyeti söz konusu değil. Şu anda öyle bir şey görünmüyor. İki.
Milleti hakimiyesi İslam.
Hakim olan millet, hakim olan unsur da Müslüman. İdareciler de Müslüman. O idarecileri o makama getirecek milletin kıvamı da Müslüman. Evet.
Üstül esası siyaseti de şu düsturdur. Şu düsturdur. Bu devletin dini İslam'dır.
Bu da o zaman anayasasına girmiş. O zaman anayasa böyle bir hüküm varmış. Sonradan bu kaldırılıyor. Şimdi nüfus cüzdanlarında bile insanlar din hanesine İslam yazma mecburiyeti olmasın diye şeyde, talepte bulunuyorlar. Hiç bunlardan endişe duymayacağız. Yani nüfus cüzdanında Müslüman yazıp yazmaması işin çok önemli değil. Önemli olan noktası değil. Milletin kendi düşüncesi, hissiyatı, mahiyeti itibariyle onun şeyi, keyfiyeti önemlidir yani. Anlatabildim. Buralara takılıp kaldı. Çünkü üstadımızın düşünce ve kanaati bizi bu gibi suri şeylerden çıkarıyor. Hep bunlara baka baka hatalar yaptık. Yani mesela bu Kürtler nasıl oluştu? Karılara basa basa kar kurtuldu. Oradan Kürt çıkmış. Bunlar hiç lüzumsuz şeyler. Yani işte bunlara bina edilerek bazı müesseseler, bazı fikirler, bazı düşünceler ortaya atıldı. Ne oldu? Ne getirdi bu ülkeye? İşte şey ortada faturası. Çıkalım bunlardan. Kürt yaratmışsa Kürt, Laz yaratmışsa Laz, Türk yaratmışsa Türk. Bitti. Herkes kendi öz kimliğini muhafaza edecek. Ama kimlikler bir araya geldiğinde ortak paydada buluşmada Allah'ın bir nizamı. Biz buna ne diyoruz? İslamiyet bizi kıvam olarak bir araya getirir. Hakiki milliyet, hakiki İslamiyettir. Bunu bu noktaya nazarda meseleye baktık mı ayrı ayrı ırklar bir şemsiye altında çok rahat toplanabilir. Üstad orada milliyeti ırk unsuru, kan birliği, kan birliği olmaktan çıkarıyor. Din birliği kafidir bir milliyet için diyor. Din dil bir ise millet birdir. Biri mecbur kalmış demiştim, demiş diyor. Din dil bir ise millet birdir. Kimin bu sözü biliyor musunuz? Ziya Gökalp. Üstad dili de kaldı, şart değil dil. Din bir ise millet birdir. Ama bu din hakiki din olacak. Bak mesela o din kemaline masruftur. Sarahat yok. Hristiyanlık olamaz. Hristiyanlık birse millet bir değil diyemeyiz. Birdir diyemeyiz. İslamiyet, İslamiyet'in esasında ne vardır? Çatısı altındaki insanların dinine, inancına, düşüncesine, fikirlerine, kanaatlerine baskı uygulayıp sömürmeme, onları absorbe etmeme, hayat hakkı tanıma denen İslamiyet'te bir sistem vardır. Yani bugün bunların yanlış olarak uyguladığı laikliğin kemali oldu mu? Müslüman devletlerde kendi azınlıklarına davranması o orada var işte. Bunu anlayamıyor insanlar yani. Esas hakiki laiklik bizim Osmanlı Devleti'nde ki diğer unsurlar idare etmedeki ortaya koyduğu sistem bir nevi laiklik sistemidir. Evet kendisi Müslümandı, devleti Müslümandı ama idare ettiği insanları dini aşılama noktasında baskı yapmadı. Onları değil mi kendi dinine sokmak için icbar yapmadı. İşte bu nedir? Din devletinin İslamiyet'ten aldığı düşünce ve fikirlerle diğer unsurlarla münasebeti bu anlamda laikliğin en güzel tarifidir.
Hristiyanlık da yok derken nasıl oldu orası?
Yani din birdir. Hristiyanlık da bir zaman millet birdir diyemeyiz. Din dil bir ise millet bir derken İslamiyet'i kastediyor, Hristiyanlığı kastediyor.
Yani neden Hristiyanlık olmaz?
Yani? Şimdi Hristiyanlık sakat bir din. Doğru bir din değil. Yani bozulmuş bir Hristiyanlıkla sen milleti bir araya getiremezsin. Yani çok insanları aynı potada adaletli bir şekilde idare edemezsin. Oradaki din dil bir ise millet birdirin şeyi, din kemaline masruftur. Esas o İslamiyettir yani. İslamiyetse Hristiyanlık gibi davranmaz, Yahudilik gibi davranmaz. Mesela Yahudilik başka bir dinden kendi dinine girmeyi kabullenmez. Peki ne olacak o zaman? Onların dinleri ırklarına intikal etmiş, inkılap etmiş. Yani bir adam Yahudilik dini bir de ırkını nazara veriyor. Irklaşmış bir dindir. Olmuyor. Hristiyanlığa gelince Hristiyan kendi dininin dışındaki insana hayat hakkı tanıyor mu? He? Tanımıyor. Peki nasıl içindeki ona tabi olan milletler rahat huzur içerisinde yaşayacaklar? Oldu mu? O zaman ne olur? O din birliği yani Hristiyanlıksa eğer Hristiyanları kapsayan bir tariftir. Hristiyanların dışındaki herhangi bir düşünce ve fikir ve inanca tahammülleri yoktur onların. Onların milletleri nakıs ve eksik olarak kalır. Ama İslamiyet dediğimizde eğer o din birliği İslamiyetse İslamiyet çatısı altında hangi dinin mensubu olursa olsun Mecusi bile olsa, ateist bile olsa değil mi? Hayat hakkı vardır. Görüyor musunuz? Demek ki milli birlik. Milli birlik milletleri bir araya getiren esas maya burada Hristiyanlık değil, Yahudilik değil. Nedir? İslamiyet. İslamiyet'in de davranışı diğer dinlerin, öbür dinleri yutması amacına yönelik değil. Bilakis hayat hakkı veriyor, yaşam hakkı veriyor. İşte bu da bizim tarif edeceğimiz kemal laikliğin de en güzel izahı olmuş oluyor. Üstad diyor, laik raifi din. Bunu Osmanlıca şeyde Asar-ı Bediye'de nazara biliyor. Türkçesine de geçirmişler tercümesine. La ikrahe fiddin ayet-i kerimesini izah ederken eskiden diyor ecnebiler vahşiydi, bedeviydi. Affedersin hayvanca hayat yaşıyorlardı. Hak, hukuk, nizam, düzen bilmezlerdi. İslamiyet o zaman da onlara nispeten güçlüydü, hakimdi. Umum dünyaya saltanatını kurmuştu. La ikrahe fiddin güçlü ve kuvvetli olan Osmanlı'nın zalim, cahil, vahşi olan Hristiyanları muhafaza etmede, dinlerini yok etmede davranışını görüyorsun. Hayat hakkı tanıdı, muhafaza etti, kurtardı. Kendi dinlerinde bile olsa yaşamlarını temin etti. Şimdi tamamen tersi olmuş. Onlar medenileşmiş, onlar kültürleşmiş, onlar teknolojilerini artırmışlar. Dünya hakim hale gelmişti. Biz Müslümanlar zavallı ve gariban olmuşuz. Böyle bir ayet-i kerime de var. Buna rağmen, yani güçlüyken bunu yapmamışız. Bu halde nasıl yapacağız? Şimdi şartlar müsait değil. Bu sebepten dolayı Hristiyanların ve ecnebilerin ve azınlıkların Müslümandan rahatsız olmalarında olmaları anlamsız, abesle iştigal ediyor. Ve la ikraha fiddin ayet-i kerimesi ilmi cifirle dünyada laikliğin tam tarih olarak kabullendiği yıla denk geliyor, işaret ediyor. Bunda da incelik olsun.
Avrupa'da da ırkçılığı sadece din üzerine müesses ediyorlar.
Yani fark etmiyor şimdi.
Yani sizin dediğinizi tasdik etmiş oluyorsunuz.
Tabii. Yani orada
dine inhisar evet, ediyor.
Burada din bir ise millet birdir. Dili de şey ilave etmiş zaten. Ziya Gökalp ilave etmiş. Dil birliği önemli değildir. Din birliği de önemli değildir. Anlatabildim mi? Ama önemli olan burada din birliğinden maksat İslamiyetse o zaten tasarrufu altındaki insanları hayat hakkı tanıyor. İnancından da insanları cezalandırmıyor. Bir Hristiyan, Hristiyanlığı İslam Müslümanların tasarrufunda daha rahat yaşamıştır. Bir Hristiyan bilim adamı, bilimsel gerçekleri papazın tasarrufuna rağmen Müslümanların tasarrufunda daha fazla geliştirmiştir. Bir akıl İslamiyet insanın taassubunu kaldırmış, kendi vatandaşlar onlar yaptığı zulmü engellemiştir. Nerede bu din engellediği zulme bulaşsın da kendi dinini yaymak isteyenlere zulmetsin? Böyle bir şey olamaz ki. Dinimizin bu anlamdaki nazik yani nezakli, nezaketli kaide ve kuralları zamanla unutulmuş. Bugün gündemde tutulan işte terörist işte Suriye'yi görüyorsunuz. Yani. Mübarek gecede yani bir katliamdan geçirdi insanları. Ne kadar kötü örnekler yaşıyoruz görüyorsunuz. Yani. Israrla da bunu gündemde tutuyorlar. Ve bak herkes diyor ki Birleşmiş Milletler müdahale etsin. Çin'in ve Rusya'nın muhalefetiyle olmuyor. Çünkü oy birliği lazım. Bak şimdi biz ne diyoruz Müslümanlar olarak? Ya bu milleti fecaetten kim kurtaracak ya? Ya gene Amerika'dan medet bekliyoruz arkadaşlar. Gene Avrupa'yla atsın diyoruz. Ama onlar da ne diyorlar? Çin'i ikna edin, şeyi ikna edin. Rusya'yı, bir de İran. Bak İran da devrimin arkasında. Bak İran da Suriye halkını düşünmüyor, görüyor musun? İşte bu İran. Hep size anlattığımız İran bu. Bir Hristiyan kadar, bir şey kadar, diğer dinin mensupları kadar Suriyeli vatandaşlara vicdan azabı çekmeyip sızlamıyor yani bu İran. Yine kimin arkasında? Esad'ın arkasında. Esad'ı destekliyor.
En keskin nişancılarını göndermiş.
Yani burada Çin'le, Rusya'yla İran ittifak halinde. Ve diğer Müslümanlarla, Arap Birliği'yle, Avrupa ve Hristiyanlık alemi ittifak halinde. İşte İsevi'nin hakiki dindarlarıyla Müslümanların değil mi istikametli olanı bir araya gelip dünyayı huzur ve sükûne sevk etmedeki gayretin de burada emare ve alametlerini müşahede edin. Bir Müslüman yalnız başına bir şey yapamıyor. Bosna Hersek'te de bir şey yapamadık biz. Sırplar katliamdan geçiriyordu şeyleri. Bizim Müslümanları. Ne yaptık sadece? Duadan başka bir şey elimizden geldi mi? Kim halletti oraları? Yine malum. Sen hemen aleyhine okun. Sen hemen beğenme. Allah bugün dünyanın idaresini, jandarmalığını ona vermiş. Biz liyakat kesbetmemişiz. Almış bizim elimizden. Onlara tabii bu bir şeydir. Vazife vermektir. Yani tavsifattır. Veren de Allah'tır. Bize ne? Niye rahatsız oluyoruz ki? Rahatsızlık oluyorsa kendimizde bulacağız. Çünkü biz ne yaptık da yarar bizden aldın da onlara verdin. Veren mi mesul? Vermeyin sebeplerini oluşturan Müslümanlar mı mesul? Sınıfta kim bırakır talebeyi? Hoca bırakır. Kimin kulağı çekilir? Bitti. Niye kaldın yavrum? Ya hoca bıraktı. Elbet hoca bırakacak. Sen niye kaldın? Niye Amerika'ya vazife terk ediyor? Allah verdi. Tamam niye Allah verdi ama? Niye senden aldı da ona verdi? Bunu biz değerlendirme mecburiyetindeyiz. Topu taca atar gibi. Her zaman aleyhte konuşmak. Gayretullah'a da dokunur. Allah'ın sünnetullah kaidelerine kafa tutmuş oluruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Bütün başımıza gelen bela ve musibet müsebbibi gene biziz. Hiçbir şey bilmese Allah zulmeder mi? He? Eder mi arkadaşlar? Bitti bitti. Burayı tutun yeter. Bu kafidir. Bu kafidir arkadaşlar. Müsebbibi biziz. Şimdi bak Türkiye'de de böyle. Bakın diyor ki Müslümanlar mağduriyetleri, sıkıntıları, garibanlığı, fakirliği çok iyi paylaşıyoruz. Zalimlerin tahakküm altında boynumuz bükükken hukumetimiz mükemmel. Kardeşliğimiz çok mükemmel. Allah servet versin, devlet imkan versin. Bak mücadelemizi gör Allah korusun. Mücadelemizi gör. Bak bu Irak'ta bir zalim vardı değil mi? Bir zalim vardı, idare ediyordu Irak'ı. Müslümanlar nasıl güzel muhabbet, uhuvvet, keyifler yerinde bir olay görünmüyordu. İşte Allah zalimi aldı, buyurun dedi, idare edin bu Irak'ı. Zalimden fazla kanı biz döküyoruz. Niye? Taht kavgası. Şiiler mi idare edecek? Kürtler mi idare edecek? Araplar mı idare edecek? Türkmenler mi idare edecek? Bütün mesele bu. Gel örnek, iş adamlarından örnek verelim. Bir dükkanda dört kardeş beraber, uhuvvet dairesinde, muhabbetleri yiyor. Öyle mi? Büyüdü, gelişti, holding oldular, işte imkanlar, servetler arttı. Bakın mücadeleye gir. Aynı kardeş ya. Ha gel Türkiye'mize bak. Dün biz biraz boynumuz büküktü. Birileri bizi hazmedemiyordu değil mi? Bir yerlere gelmek için kırık kırık yarıyorduk. Cenab-ı Hak imkan nasip etti. Güzel bir idare verdi. Ben cemaatimden başkasına ait hakkı tanımıyorum ya. Ben tanımıyorum ben. Ya tarikat mensubu, ha cemaat. Yok kardeşim benim adam mı olacak diyorum. Onlar alamazsın. Bugün ülke bu sıkıntıyı çekiyor. Senin dinin diş ehline ver diyor. Tarafkirlik yapma diyor. Ha, bu ne demektir? Yarın 30 yıl, 20 yıl sonra Allah bu imkanı bizden alıp liyakat kesbetmeyip de ona verdiği zaman onlara, o zaman başımıza gelenlere itiraz etmeyeceğiz. Yarın müsebbibi biziz diyeceğiz. Yanlış mı konuşuyor? Bizim evlatlarımız yarın farklı insanlarla muhatap olup da sıkıntı çektiğinde ben baba olarak ona zemin hazırlıyorum. Ne sünnette ne insan hukukunda böyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkarken Mekke-i Mükerreme'den mahzun, morali bozuk, üzgün, ağlayarak çıktı. Mekke bir daha sana gelir miyim, gelmez miyim? Yüksekten baktı, şehri çok seviyordu. Kaçtı, geceyi ihtiyar etti. Dönerken gene mahzun, yine melul, yine boynu bükük. Bir kahraman edası değil, bak kazandım ha. Defterinizi dürmeye geliyorum mu dedi. Hakimdi, güçlüydü. Onlar olsa o makamda olsaydı ne yapardı belliydi. Kendi o makamda oldu ne yaptı? Ne yaptı hepiniz biliyorsunuz. Af. Serbestsiniz gidin dedi. Senden bir hesabın var gelsin. Onun yok öyle bir şey. Buradan kaybediyoruz biz. Güç elimize geldi deli oluyoruz Allah muhafaza. İşte İslam alemi burada ortada. Herhalde bu kadar örnek yeter size. Onun için üstadımız bu siyasetten, şeytandan sığınıp Allah'a sığınmış. Niye? Masumdan zarar görüyor. Bizim gibi insanlar idareye gelirse bizim hatalarımız çekilmez olur. Onlar olduğu zaman biz yek vücuttuk. Birbirimizi muhafaza ediyorduk. Cephe birdi. Onlar zayıfladılar. Hepimiz aynı makama gözlerimizi diktik. Onların yaptığından daha fazla biz birbirimize yapıyoruz abi. Allah da bunu kaderde biriktiriyor şimdi. Kulum bak verdim böyle yaptınız değil mi? Hani o kuvvet, hani muhabbet, hani samimiyet, hani feragatta fedakarlık. Senin kardeşin ya, mesleği meşterin farklı olsun ne olur ya? Tercih et ya, beraber olun ya. Hayrun nas enfa'uhum linnas. Hayırlınız insanlara faydası dokunandır. Mezhebine değil, dinine değil, cemaatine değil, sülalesine değil, meslektaşına değil.
Alem-i İslam'ın hasreten Arap alemindeki yeni gelişmeler, yani bizlere bir ümit ışığı gibi.
Var.
Fakat acaba tekrar bir yine bir bedel
bedelden olacak mı gibi? Bedel yani, ödetiyor işte. Bak şimdi
biraz daha erken bekliyorduk ama sanki biraz daha geç mi olacak acaba?
Yani şu, bedel ödetiyor derken Allah da ceza veriyor onlara. Bir, Allah bir açın bir bahar verecek. Baharı çok fırtına ve tipini veriyor onlara. Bize de bir bahar verdi. Bak biz de ne yaptık? Bu baharı karşılarken tebliğle hallettik. Ülkeyi kırıp dökmedik. Bombalar başımızdan aşağı yağdırmadık. Ecnebiler getirip ülkemize oturtmadık. Bak biz de işte ülkeyi bu noktaya getirirken bir bedel ödedik. Bizimki ucuza mal oldu. Şimdi onlar ise hep yattılar. Tebliğat gibi hizmete girmediler. Baştaki zalimleri met ettiler, sena ettiler. Ha Allah bir fırsat verdi. Biz de Avrupalılar gibi üreyete geçelim diye dolu dizgin gidiyorlar. O cehaletin, yanlış muamelenin Allah bugün bedellerini bu tarz bir ya alaşağıyla, bu tarz bir metotla ben bu size baharıya mal ederim diyor Cenab-ı Hak. Yıllarca yattınız ve çalışmadınız, bir zemin oluşturmadınız. Türkiye için düşünün. Muazzez Üstad'ın hizmeti olmasaydı, biz bu insanları bunların tarzında alaşağı isteydik, bu bedelleri biz de öderdik. Allah'ın tarzı müsbet harekettir. Menfi hareket değildir. Menfi hareket onu tercih ettin mi yolu budur. Karşılığı da budur, faturası da budur. Müsbet hareket yaptığının bedeli budur. Karşılığı budur. Bak bu tercih meselesidir bu. Onlar bunu öyle tercih ettiler. Adetleri böyle. Neticesine katlanacaklar. Biz bu bedelleri öderken tercihimiz böyleydi. Biz de bunları yaptık. Hapishanede yaptık. Yani hani herkesin başının gittiği yerde bizim saçlarımız gitti yani. Öyle değil mi? Binlerce başların feda olduğu bir hakikat mı? Saçımız dahi feda olsun. Eskiden başlar, bir de tıraş olur, saçlarımız gitti yani. Bundan bedelleri hallettik. Yani şey bir ettik yani.
Şey, şu andaki Suriye'de olan olay, İsevi'ler tasafi edecek ve Müslümanlarla birleşecek mehdiyetlik yönüyle. Orada ve Hazreti İsa'nın inmesi ve şey olarak son kale olabilir mi?
Hazreti İsa Aleyhisselam inme meselesi yani getirip de bu Suriye oraya meselesine bağlamak bence hadis-i çok doğru şerifte, bir şey değil.
Ne kadar şey onu söyleyeyim abi kusura bakma. Evet. Hadis-i şerifte oradaki minareye inecek diye bir şey var. Acaba bu gerçekleşir mi?
İşte, evet, işte üstadımız diyor ahir zaman ilgili hadis-i şeriflerin biri hariç diyor. Hepsi tevilidir diyor. Aynıyla kabullenilemez diyor. Bir hariç. O da ne güneşin batıdan doğmasıdır diyor. Tabi bir kere hükmü koymuş. Yani 5. şuanın 1. kısmını okursanız orada hadis-i şeriflerin mantığını anlatıyor, izah ediyor. Diğerlerini tevilli kabul etme mecburiyetindeydi. Hatta Vukuat-ı Süfyaniye, Vukuat-ı diyelim Mehdiye nerede düşünülmüş? İslam'ın merkezinde Şam demişler falan yerler demişler. Bağdat demişler vesaire. Niye diyor? Çünkü her zaman öyle kalacakmış gibi zannetmişler. Hadislerde böyle bir şey yok. Nakillerde var bu. Raviler naklederken böyle nakletmişler. Hadisin aslına dokunmasalar problem olmayacak. Aslı ise İslam'ın merkezi. Sonra bilmiyorum işte ki Anadolu'ya değişecek diyor. Oldu mu? İsa Aleyhisselam ise yani Suriye diyelim İslamiyet'in tevhid, Müslümanların tevhid için son kale olabilir. Ona bir şey demem. Fakat İsa Aleyhisselam meselesi tamam Hristiyan alemiyle ilgilidir. İslam alemine bir ilgisi alakası yoktur. Benim anladığım Risale-i Nur'dan. İslam alemindeki müsbet gelişmelerle Hristiyan alemindeki müsbet gelişmeler belli bir kıvama geldiğinde bir ittifak hasıl olacaktır. Her iki din mensubu arasında. İşte bu din ittifak olduğu zaman Yahudiliğin foyası ortaya çıkacaktır. Yahudiliği kimse gizleyemeyecektir. Zaten iki millet helak olmadıkça kıyameti beklemeyin diyor, kopmaz diyor değil mi? Biri Farisiler, öbürü Yahudiler. Bunları da bekliyoruz. İran ne olacak? Yani İran da bir mesele. İran'ın faturası daha ağır da olabilir. Yani Suriye'ye benzemez İran. Fakat kader ilahi İslam alemini tevhide sevk ediyor. Bu kuvvetli şeylerin hareketlerine. Türkiye andolsun belli bir noktaya gidiyor. Hristiyan aleminde de güzel gelişmeler var. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam benim anlayışıma göre vazifeyi ifa etmiş. Belki de gitmiştir. Yani bu zahiri meselelerse ümmetin, avamın, çoğunluğun aşağı yukarı anlama noktasında birer hadisatın dilidir yani. Yani onların seviyesinde meseleyi değerlendirmeyelim. İnsanların tahkik nazarıyla baktığımızda Hristiyan alemine bu gelişmenin izahını başka türlü yapamayız. Evet.
Şeydi de abi, mukaddem kaynaklarda da Şam'dan kasıt kuzey bölgelerdir zaten orada. kısa da şey yapayım.
Evet. Devam et.
Abi sorun.
Buyurun.
O yani cemaatin hani kaderler noktasında biz bilmiyoruz da siyasete bir derece girmesiyle çoğu zahir nazarlar memlekette bir muvaffakiyet görüyorlar. Acaba diyelim böyle bir şey olmasaydı Allah farklı bir vesileler mi çıkaracaktı da memlekette açılımlar olacaktı? Bu şimdi, düşmanları Allah başka vesileler mi acaba çıkaracaktı?
Bak Hasan kardeş, öyle muvaffakiyet görülebilir. Ateşi yakarsın, bir anda ne yapar? Kavak ağacı bile olsa ısı verir etrafa. Bunun istikrarlı devamı önemlidir. Meşe ise ağır ağır yanar, uzun ömürlüdür. Anlatabildim mi? Böyle saman alev gibi bir andaki gelişmeler, bir andaki farklılıklar, bir anda sönmelere de sebebiyet verebilir. Hava bombardımanına güç kuvvet verirsin, piyade girmediği müddetçe orayı kontrol altına alamazsın. Şimdi bak üstadımız bu Süfyaniyet'in dört döneminden, devrinden bahsediyor. Bak çok basittir yani, dört dönemde. Bir, birinci diyor günü bir yıllık tahribat yapacak diyor, öyle diyor birinci gününde.
Bir mi?
İkinci birinci günü bir yıldır. İkinci günü bir aydır. Üçüncü günü bir haftadır. Dördüncü günü eyyam-ı sahire.
Evet, normal.
Normal günler gibidir. Kendini muhafaza eder. Belki geri çekilir. Şimdi bak. Vicdanen olayı değerlendir. Bir yıllık tahribatın yapıldığı gün gitmiş mi? Bir aylık tahribatlık yapıldığı gün gitmiş mi? Bir haftalık son dönemine girilmiş. Gidiyor zaten. Hastalıktan kurtulamaz. Nedir bu telaşımız? Nedir bu aceleciliğimiz? Nedir kıyameti koparıyoruz? Gidiyor ya, dokunmasan da gidiyor zaten bu. Niye yani biz gündeme gelelim, faturalar bize çıksın, yarın güç bunlara geçtiğine bak bu tip insanlara dikkat edin, demek ki bunların maksadı da buymuş gibi bahanelerle bizim neslimize zarar verir bu adam. Onun için üstadım siyasete temas, masumları zarara sokar demek istediği davadır, gelecek nesillerdir. Bunlar masum çünkü. Bu olayda elleri yok, parmakları yok. Ecdadının yaptığı bu yanlıştan dolayı Allah'ın hesabı onlara çektirir. Masumlar dediği bunlar. Veya dine hizmet eden müesseseler masumdur. Benim yanlışımla zarar görürler. Bak geçen birkaç arkadaş geldi. İşte bazı imtihanlara girecekler. Abi dedi, bize destek olur musun? Niye siz? Bizimkileri kontrol altına almışsa bizden gelen kişi hiçbir şey itibar etmiyorlar artık. Bırak sen onları, ehli dünyayı, aynı potada, aynı davayı paylaşan insanlar bile birbirlerine mücadele ediyorlar şu anda. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Ve tabi üstadın güzel, hikmetli tedbirleriyle, güzel tebligatıyla büyük devreler gitmiş, atlatmışız. Can çekişiyor ya, bir tekme niye vuralım kimse? Niye vuruyor? Yani 2-3 yıl daha beklesek ne olurdu yani? Bak sessiz sedasız gidiyorduk işte. Ben bunu demek isterim. Anlatabildim mi? Buradaki aceleciyi siz fevkalade ölçüp tartabilirsiniz yani. Evet.
Abi bu okuduğumuz paragrafla ilgili de diyor ya, kendisi İslam, milleti hakimesi İslam, üstüne esası siyaseti şu düstürdür. Bu devletin dini, dini İslam'dır. Yani üstad o günde sadece milleti nazara alarak mı böyle bir cümle ifade ediyor?
Yok, bütün sistemi devlet diyor o zaman. Yani o zaman yani şeyde meşrutiyette bu kayda varmış yani. Bu milletin dini, dini İslam'dır. Anayasaya girmiş o. Bak bunlar da taahhüt altına alınmış. O zaman bunlara itibar edin. O sizin saltanattan beklediğiniz, hilafetten beklediğiniz bu zihniyet bu şekilde ortaya kor. Niye bunlar rahatsız oluyorsunuz diyor üstad? Şimdi ama zamanla laiklik girmiş, bu da kalkmış. Gene beğenmiş yani şey bir problem. Çünkü dünyadaki komple sistem bizi etkiliyor. Dünyadaki komple sistem bizi etkilerken dinsizlik namına bizi etkilemiyor ki. Ya ne diyor? Sen devlet olarak başka dinin hakkını, hukukuna şey yapamazsın, tecavüz edemezsin diyor. Bir devletsen eğer diyor, dünya çapında bizim de bildiğimiz, güvendiğimiz veya itibar ettiğimiz bir devlet olacaksan laik davranacaksın. Osmanlı layık davranmamış. Hristiyanlara, Yahudilere diye bir mensuplara ne yapmış? Dinini mi elinden almış? Ticaretini mi elinden almış? Mahallesini mi elinden almış? Hayır. Bilakis onlar Osmanlı tasarının daha fazla, daha rahat dini vazifelerini yerine getirmişler. Bunu yapan Osmanlı bir din devletiydi. Onun din devleti olması, işte bu burayı şey yapamıyorlar, anlayamıyorlar. Yani devlet eğer İslamiyet olsa, din devleti dahi olsa davranışı sizin istediğiniz tarzda olur yani, endişe duymayın diyor üstadımız. Oldu mu? Çünkü ecdadımızın din devlet olmakla beraber adı Devlet Aliye, Devlet Aliye, Osmaniye oldu mu? Diğer azınlıklara, diğer vatandaşlara davranışının onun yani dinden aldığı şey, talimat nedir? Dokunamazsın, karar veremezsin, hayat hakkını elinden alamazsın diyor. Ha, bazı meseleler var. Yani hukukat falan tahlukada da basit kalıyor bunun yanında. Basit kalan meseleler için dünyayla çarpışmayla, dünyayla mücadele etmenin bir anlamı yoktur. Onu da insanlar şuurlanarak, insanlar dini noktada şuurlanarak kendine ait vazifesini yerine getirebilir. Miras meselesi. Kanun ne yapmış? Eşit haklara sahipler demiş. Sen o evladını şuurlu yetiştir. Anlatabildim mi? Kızın Müslüman olsun, itikadı sağlam olsun. Bak kızım dinimizin emri bu, hukuk böyle diyor ama sen yarın bu abin bir alacaksın. Ne diyebilir ki buna senin devletin? Ha şikayet ederse kanun değil, ettirme canım. Senin insanların şuurlu yetiştir, vazifesini yerine getirsin.
Evet. Zaten şu anda da cumhuriyette de devletin dini İslam değil mi?
Yok. Evet, geçelim.
Sual. Demek hükümet bundan sonra da İslamiyet ve din için hizmet edecek midir?
Ha, ya onu mu anlıyoruz yani? Hilafet gidiyor ama saltanat. Bundan sonra gelecek meşruti hükümetler de bu dine hizmet edecek mi? Onu mu demek istiyor? Zaten biz de öyle diyoruz. Evet.
El cevap hay hay.
Ha, tabii ne demek?
Bazı akılsız dinsizler müstesna olmak şartıyla.
Akılsız dinsizler. Demek dinsizin akıllısı daha faydalı yani. Akılsız oldu mu daha tehlikeli. Zaten böyle ahmak adamı kimse sevmez ki. İran padişahları alimlere ceza verirken 3-4 tane ahmakla beraber en güzel saraylarda onlar hapsederlermiş. Ama 4 tane ahmak koyuyor yanına. O adam için bitirim oluyor, ölüm daha artık. Tabii öyle. Akmak adam kadar zor bir şey yok.
Hükümetin hedefi maksadı...
Hedefi maksadı bak, şimdi olmasa bile.
Velev gizli ve uzak olsa bile...
Gizli uzak dediği ne? Yani muhakkak arızalar olabilir, birileri gelir, bazı meselelere yönlendirebilir. İstikrarlı açıdan, istikbal açısından baktığımızda istikrar ve istikbal açısından bak, muhakkak arızaları çıkarırsak inşallah bu hükümet...
Bu hulveti imaniye sırrıyla aha. 300 milyonu bir vücut eden ve nurani olan İslamiyet'in silsilesini takviye ve muhafaza etmektir.
Esas hükümetin derinin gayesi budur. Ama zücreysel bazı insanlar akılsız dinsizler gelirler. Akılsız dinsizler dediği de yani Müslüman ama dinsiz gibi muamele eder demek yani. Yoksa dinsizler başbakan olacak falan değil, öyle anlamayın. Yani davranışı baktın, akılsız dinsize benziyor. Ya ama Müslüman adam yapıyor onu işte. Hiç ummadığın, lüzumsuz bir adamla bir bak öyle bir güzel iş yapıyor ki. Allah yönlendiriyor burada. Dolayısıyla bu yönlendirmede üstadımız kaderin tensibini nazara veriyor. Merak etmeyiniz, padişah da baştan gitse, sizin iradenizle gelen hükümetler sizin kıvamınıza, sizin esasınıza hizmet ifa edeceklerdir. Bundan müsterih olun diyor. Evet.
Bu kuvvet evet, zira noktayı istinat ve noktayı istimdat yalnız odur.
Yalnız odur. Çünkü noktayı istinat da noktayı istimdat dediği, yani başka tabi başka türlü bir sistemle size hükmedemezler ki. Bak şimdi bir deprem yaşadı bu ülke. Şimdi idareci de Müslüman değil de, depremi yaşayanlar Müslüman değil de, gayrimüslim veya ateist olsa ne yapacak şimdi? Nasıl çare bulacak, çözüm nasıl üretecek, vicdanlar nasıl dindirecek, ızdıraplar nasıl izah edecek? Ya %60-70 Allah'tan geldi. Bak adam Van'ın depremini anlatıyor. Gazeteci uzatmış mikrofonu Van'la bir zavallı ya. Deprem hakkında ne düşünüyorsun? Valla Van Allah'ın şehridir diyor. Depremi de o vermiştir, biz kabul edeceğiz diyor. Bak bitiriyor adam işte. İlginç bir açıklama diyor ona. Bu tarafın şeyi, mikrofonu ilginç bir açıklama. Hoşuna gitmiyor ama adam yetiyor o. Kışta soğukta Allah bana bunu vermiş diyor. isyanı yok, tarafkirliği yok, bir araya gelip de bir yeri kırma, yıkma yok. Ya bu nokta istinadı kim bırakabilir ya? Hükümet deli bile olsa, muvazenesiz bile olsa bu milletin böyle bir mayası var ya. Ben bu dinle cedelleşe bunları idare edemem ki. Bir kere öyle bir dine mensup ki, ben öyle bir İslamiyetim varmış ki, bunu nazara versem problemi %50 hallediyorum. Yuttu bak bir Van'ı, bütün Türkiye yuttu ya, ortada bir şey yok. Herkes bir çeşit halletti bak, devletin üstüne kalsa ne olacak da bunlar? Bu hangi dinde olabilir? Hangi ateist bunu yapabilir? Hangi satanist bunu yapabilir? Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Ama senin dinin, işte nokta istinat, depremde nokta istinat, açlıkta nokta istinat, krizde nokta istinat. Yani eğer biraz daha dindar olsalar önce bu hükümetin bütün borcunu kapalı çarşı çözer. O kadar zengin insanlar. Kapalı çarşı çözer. Ama güven yok. Güven arttığı müddetçe bu din yardımda, fedakarlıkta insanları atılama sevk eder ya, gayrete getirir ya. Evet.
Fakat evet, yağmurun kataratı, nurun lematı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk kurur, çabuk söner.
Tabii siz bir potada bunları düşünmezseniz, bir din bir İslam'a noktayı istinat olarak görüp böyle ikaz etmezseniz, herkes kendi düşüncesi, kendi fikrinde dağınık halde birbirlerine faydası olmaz bunlar. Yani çünkü şey olmayacak yani, ittifak olmayacak. İhtilafta da güç ne kadar kuvvetli ve yüksek seviyede olursa olsun bir araya gelmediği için birbirlerine mücadele ederler. Şimdi PKK meselesini biz dinin dışında nasıl çözeceğiz? Yani Türkçülükle Kürtçülük nasıl bir araya gelecek? Yani Türkle Kürt dinin dışında söyler misin? Peki ne yapıyor adam? Bak başbakan da diyor ki kardeşim, size zulmedenler bize de zulmetmiş. Biz de aynı cendereden geçmiş. İskilip Atıf hocalar ortada. Solculara da zulmetmiş. Ya sağcı dememişler, solcu dememişler. Türkiye'çilere, ya MHP'lilere zulmettiler mi? 12 Eylül'de. Evet. Adam konuşuyor bak. Paşam demişti, soldan çok öldürdük. Biraz da sağdan öldürdü ya. Hukuk yok, hukuk yok. Ya bunu söylüyor adam. Sözleri şeye geçmiş ya. İnternetlerde geziyor. Sağdan götürmüşler, soldan da götürmüşler. Uğur Mumcu'yu niye öldürüyorsunuz? Çetin Emeci'yi niye öldürüyorsunuz? Ahmet Taner Kışlalı'nın ne alıp ne vermediğiniz var. Peki, üstada zulmettiniz Müslüman diye, dindar diye. Alevileri niye kılıçtan geçiriyorsunuz be kardeşim? Köyleri niye bombalıyorsunuz ya? Seyit Rıza'yı niye idam ediyorsunuz? Bakın arkadaşlar, şimdi mantığa bakın. Sağ dememiş, sol dememiş. Kürt dememiş, Türk dememiş. Dikkat edin. Alevi demişsin de hepsini biçmiş bu adamlar. Ya bir devlet bütün halkını karşısına aldı mı böyle ahmak ahmak ya. Peki İslamiyet denen bir ortak kıvam bulamadıkları için kafalarındaki yani o zihniyetle herkesle mücadele etmişler. Hep de kamufle etmişler. Ya yanlış hesabın Bağdat'tan döneceğini düşünmemişler. Ki hesap dönüyor. Adam bak ne diyor? Şeyinci cesedi diyor, adli tıpta incelensin diyor Şeyh Said Efendi diyor. Tamam. Allah'tan üstadın kabri bilgis, bak faydasını görüyor musun yani? Ya, üstadı sıkıntıya sokacaklar diyor. Üstadı da çıkardı, o 19 ava zehirlenmeler tek tek çıkardı. Cenab-ı Hak onun hayatını muhafaza ettiği gibi bedenini de bu zalimlerin elinde kadal olmaktan Allah alıyor yani. Muhafaza ediyor. Evet.
Yağmurun kataratı, nurun lematı dağınık ve yayılmış kaldıkça çabuk kurur, çabuk söner.
Tabii yani toprağa ayrı ayrı mezhepler, ayrı ayrı meslekler, Sünnidir, Alevidir, Şiadır, Kürttür, Türktür, düşün bakayım öyle ne kıymetiniz var. Bu millet bunlardan oluşmuş. Peki yek vücut bir araya gelin, Müslümanlık çatısı altında bir araya gelin, bu senin elindeki bir şey bulamaz ki. Çektiniz mi bu İslamiyet'i, darmadağın oluyorsunuz. Mezhep kavgaları var, ırk kavgaları var. Şimdi zengin ülke arasında uçurumlar açılır. Bir krizde, bir depremde birbirine girersiniz. Gücünüz, kuvvetiniz mahvolur. Başkalarının işine yardımcı olursunuz, Allah korusun. Ama hepinizi bir araya getiren, mağduriyette birleştiren, İslamiyet nokta istinadını ihmal etmeyin. Hükümet eğer aklı başındaysa bu dini burada kullanır diyor. Evet.
Fakat sönmemek ve mahvolmamak için Cenab-ı Feyyaz Mutlak bize la teteferragu,
tefrikaya düşmeyiniz.
Ve la taknatu ile evet. Ezel canibinden nida ediniz.
Yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Ancak rahmet neyle gelir? İttifakla gelir. Size düşeni yapın. Ya Rabbi senin rahmetine sığınıyorum ama kardeşimden değişiyorum elde. Allah kusura bakma. Rahmet teyit geçer. Gelir başkasına. Hristiyan dua etmese de ittifak etse kardeşine Allah yardım ediyor. Yok geven. Bak Çınar Ağacı'na bakmak için korumayı alıyoruz. Devlet bir etrafını şey, dokunmayın diye alacağım. Gevene niye dokunmayın demiyor kimse.
Birlik yaşıyor.
Tabii bir araya geliyorlar. Zayıflık da aciziyet de şeye kuvvet veriyor. İttifaka kuvvet veriyor. Gevenin nesli tükenmiyor. Diğerleri güçlü kuvvetli, müstakil yaşamak istiyorlar. Devlet korumaya bir anıt ağaçlar bile dese biri gelip kenarını alıp götürüyor. Evet,
şeş cihetten name-i la taknatu eyler huruş.
Şeş cihet kaç?
Altı.
Çebilenler bilir. Şeşi bazıları beş diyor bizim barışın. Yine yakışıyor ya şeş beş. Şeş altı, evet.
Burada la teferrakû ayrılma, yani ittifak mühim bir hadise. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hem Türkiye'deki cemaatlerin bir birlik olması veyahut da geçen yazında Davut Hocam'la katılar, Sudan'ın Kültür Bakanı gelmişti Süleymaniye. Enteresan bir soru sordu, başka sormadı. Risale-i Nur'a göre alem-i İslam'ın ittifakı ne olacak? Hı-hı. Bunu bana anlatın dedi. Bir şeyler hasbel kadar söylendi ama yani hakikaten kaliteli bir soru. Adam kendi çapında Risale-i Nur'u öğrenmek için güzel bir gündeme ilişkin bir soru. Yani buna özet tabii çok geniş bir mevzu ama yani mühim mesele şimdi buradaki la teferrakudan hareketle la teferrakuya gitmemiz gerekiyorsa o la teferrakuyu nasıl mümkün kılacağız?
Şimdi mahallede bir ailenin ittifakı nasıl aileye huzur veriyorsa bir mahallenin semtin ittifakı nasıl semtin istikrarını temin ediyorsa bir memleketin dünyasındaki insanlar bir ortak paydada ittifak etmemek için huzur ve selamet getiriyorsa, dünyadaki saadetli hayatın kıvamı da insanların ittifakından kaynaklanacaktır, tamam mı? Bu ittifakta da asgari müşterekler hukuktur, demokrasidir. Hukuk da demokrasidir. Din demiyoruz. Niye din demiyoruz? Çünkü İslamiyet'i ustak gibi anlayan kaç insan var ki din diyebiliriz? Bu tarzın dışına çıktığımızda din dediğimiz, din adına iş yapan insanlar birbirlerini katliamdan geçirdiler, bunu din adına yaparlar. Anlatabildim mi? İşte ne diyoruz? Toplumun ortak faydası hukuk, ikincisi hürriyetler, demokrasiler. Bunu nazara aldık mı, ikisinden yoksun olan insanların ittifakı mümkün değildir. Şimdi isyan alem bu noktayı yakalamış, bilimsel yaklaşmışlar. Kendilerine mücadele ede hürriyet ve demokrasiler için çok bedeller ödemişler hukuk için ve düzen çıkartmışlar. Onların aleminde bunu silmek çok zor. Çok bedeller ödenmiş, tarihler ortada. İslam alemine geldiğimiz zaman onlar maalesef rahatına düşkün olduğundan dolayı işte padişaha itibar etme, onun yerine krallar onlara itibar etmişler. İdare edilen grubundan kalmışlar. Fakat Cenab-ı Hak İslam aleminde ittifak ittihadını murad ediyor. İşte o murad İdare edilenlerin şuurlu olarak Türkiye'de olduğu gibi insanlar yetiştirip, müsbet hareket edip, normal usullerle baştaki insanlara ikaz edip, sistemi değiştirmek noktasında gayret göstermedikleri için Cenab-ı Hak musibetlerle ve belalarla terbiye ediyor. O muradı böyle gerçekleştiriyor. Anlatabildim mi? Yani o adamlarla ittifak olmaz. Bakın bizim eskiden alınmış kayıtlarımız mevcut. 2-3 sene evvel biz bunları diyorduk ki İslam aleminin zalimlerle ittifak olmaz. Bunlar gidecek. Bunu neye göre? Bu keramet değil. Üstadın bilgileri, malumatları bir de bilimsel gerçektir bunlar. Yani bir insan güçle kuvvetle ne kadar ayakta durabilir? Bak biz suffa için de aynı şeyi söylüyoruz. Eğer bizi bir araya getiren madde ise, bizi bir araya getiren güç ve kuvvetse, bizi bir araya getiren tahakkümse, vallahi ruhuna fatihiyor bu işin. Öyle bir konuma geleceğiz ki herkes müstakil çalışacak. Kalp ve gönül bağımız bizi bir araya gelmeye gücü yetiyorsa biz o zaman kendimizi muvaffak olmuş kabul ederiz. Bizim de parolamız bu, hedefimiz bu. Arkadaşlara bunu ifade ver. Bilimleri müstakillere getirmemizin sebebi de budur. Yarın belki daha başka farklı bilim, onlar da müstakil çalışacaklar. Dünyadan gitmiş bir sistemi bizim tekrar ihya etmemiz mümkün değildir. Türkiye'de de hamdolsun bu mesele söz konusu. Hürriyetler, demokrasiyle hukuk geliştikçe doğrular ortaya çıkıyor. İşte bu doğrular bilimseldir. Bu doğrular evrenseldir. Evrensel doğrular toplumlarca kabullendiği müddetçe yaşayacaktır. Üstad buna bir de muhakematta üç şeyi ekliyor. Meyli tarihi hakikat, insafla yaklaşma, hubb-i insaniye. Tamam mı? Keşke bunları o insana anlasaydınız. Yani dünya çapında sistem böyle işleyecek. İslam aleminde ise bu zalimler gidecek. Halkın seçtikleri ehven olsa bile önce başkasının ısmarlaması olarak gelir ama neticede kahir ekseriyetin rağmına hareket edemezler. Bak, Türkiye'deki başa gelen insanlara dikkat et. Bunların çoğu da ısmarlamaydı. Ama millet belli bir kavama gelince dış güçler bile millete rağmen iş yapamazlar kolay kolay. Onu nazar alma mecburiyetinde kalırlar. Bugün bizim CHP bile Kur'an açılımı yapıyor, çarşamba açılımı yaptı. Niye? Çünkü milletin ekseriyetinin durumunu, damarını biliyor. Ben bu dinle dövüşe dövüşe oy alamam, bunu fark etmiş adam. İşte önemli olan üstadın halkı müzdatmış ettiği tam mütedeyyin olana kadar gayret gösterin. Ondan sonrası zaten fıtri olarak gelen insanlar seni benim gibi düşünecektir. Bunun için ayrı bir müdahaleye, ayrı bir suni yapılanmaya lüzum hissetmeyin. Kısaca böyle izah edebiliriz.
Evet. Yani bu hedefte, gayede ve maksatta bir olmak manası da ittihat olarak.
Yani hedef ve gaye ve maksatta herkesin farklı şeyleri olabilir. Sen ülkeni düşünürsün, İslam alemi kendisini düşünür. Bunda maksatlı gayeler üç aşağı beş yukarı farklı olabilir. Hristiyanlık kendi dini için çalışır, sen İslam için çalışır, öbürü kendi mezhebi için, doğru mezhebi çalışır. Ama burada önemli olan birbirimize ayağına basma, bu bizim moralimizi bozuyor. O da nedir? Hukuktur. İki, hürriyetlerdir. Bunlara tahdit getirilemez. İkisini serbest bıraktıktan sonra korkmayın. Bak bizde de böyle. Arkadaşlarınızın yani hukuku, haklı, adaleti davranmayı esas alın. İki, baskıcı olmayalım. İnsaflara işleyelim. Akıllara kapı açıp ihtiyarı elden almayalım. Çok güzel nesiller yetişir, çok kaliteli insanlar çıkar. Üstad bütün perişanlığın, bütün sürünlenin altında şeyin olduğunu, cehaletin. İkincisi de baskının yani istibdadın olduğunu ifade ediyor. Zaten istibdat cehaletini arkasından getiriyor.
Bu Avrupa Birliği'nin şu andaki şekli yani istibdadı İslam için bir model mi teşkil ediyor yani?
O da model teşkil eder. Amerika'nın Birleşik Amerika, Amerika Birleşik Devletleri de model teşkil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika'yı oluşturan unsurlara dikkat edin. Herkes kendi bölgesinde, coğrafyasında, örfünde, gelenin anayasasında serbest. Bak hiç de parçalanmıyor ülke. Amerika, Amerika değil. Yani biz bunu Türkiye'de alışkanlığımızın dışında bir fikir olduğundan dolayı rahatsız oluyoruz. Yoksa yani hakikate ve gerçeklere göre makuldür. Türkiye'yi düşün. Yani bir ortak paydada, hukukta ve demokraside ittifak ettiğimiz müddetçe. Yani yarın Lazlar, şunlar, bunlar yani müstakil kendi çapında gayret gösterip idare yapsalar ne mahsulü var? Niye korkuyoruz?
Şu anda yani Türkiye için bu Doğu Güneydoğu için nasıl bir şey düşündü? Var mı bununla ilgili bir düşünce? Yani Amerika'nın veya Türkiye'nin ileri yönelik
üstad
bir
hedefi? Üstad buna işaret etmiş. Yani Üstad Hazretleri yani her milletin kendi yani müspet milliyetçilik var ya ne diyor? İçtimaiyetin ihtiyacından ileri geliyor diyor. Ben Laz olarak bir iş yeri açmışım. Ya isterim ki Lazlar çalıştırayım. Hadi huyunu suyunun mizacını biliyorum. Ya ne var bunda ya? Bir iki işi de eline verdikten sonra mesele tamamdır. Ya bu şuurda insanları yani bu şuura gel. İşi eline ver. Ama işi eline verirken de senin şehirdaşın, senin diğer ırktaşını tercih etmenin bir mahsuru yok ki. Şimdi işi eline vermeden ille benim ırkımdan olsun mantığı yanlıştır. O işin ruhuna fatiha yapmaz lan o adam. Kendisininse o işi yapmaz. Başkasının işi ise o suistimal edebilir. Özel teşebbüsler gelişiyor. Özel teşebbüste bir adam başındaki kim olursa olsun işi verirken maharet arıyor mu aramıyor mu? Maharet aramayan devletin adamları. Niye? Devleti sevmiyor ki. Kendi adamını kolluyor orada. Ama özel teşebbüse girdiğinde erbabı olmayanı kim çalıştırır? Abi bunu işe alın niye? Senin milletinden. Bana ne benim milletinden? Yapabiliyor mu işi? Ya işi bilmesi şart mı kardeşim? İşte şartlı da alır mı adam? şartlı bile olsa soruyorum. Olmaz. Şimdi bu şuuru verdikten sonra Lazların diyelim kendi çapında birlik ve beraberlikleri, zaten birlik ve beraberliklerine kimse müdahale edemiyor ki ya. Senin kanunlar ne kadar onların içinde müessir oluyor ki? Ya ortaya koyduğumuz yani ortak paydada buluşturma kanunları kaç tanesi icra edilebildi ki? Yok. Hep millet bunu geri attı, fıtrata ters. Dolayısıyla işte bu gibi sıkıntıları da yani meydana getirmeme adına Amerika Birleşik Devletleri bunun en güzel örneğidir. Fakat bugün ülkede bir sıkıntı var, bir problem var. O problemin üzerine acele edip böyle bir şeye girmek mahsurludur. Hastalık var çünkü. Hastalık tedavi edilmeden olmaz. Bünye sağlıklı olacak ki. Bünye sağlıklı olacak ki. Oldu mu? Mesela vücuttaki organlar da böyle. Şimdi kalp kendine ait işi yapıyor değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Kafa, göz, ağız, burun. Ne oluyor? Bak müstakil ayrı devletler gibi. Peki sistem neye bağlı? Hepsi ruha bağlı. Bir ruh hepsini kontrol altına almış. Olay budur işte. Zaten Cenab-ı Hakk'ın insan vücudundaki örnekleri var ya, her şey için güzel, sevk idare için de burada güzel örnekler var. Hiyerarşi vücutta var mı yok mu hiyerarşi? Abi hiyerarşi nereden çıktı diye geçen bir kardeş. Ne olmayan yeri göster bana. Hiyerarşide olmayan yer, namaz kılmakta hiyerarşi var mı? Soruyorum ben size. Namazın başında farzları var değil mi? Ondan sonra vacipler. Gitme hiyerarşi işte ta nereye kadar? Sünnet müstahaplara kadar gidiyorsun. Peki hangi şeyden fedakarlık yaptın namaz bozulur? Tepeden. Farzlara dikkat. Abdeste hiyerarşi var mı abdeste? 4 tane farzı. Gerileri teferruat gibi kalıyor. Al bunlarda. Evde hiyerarşi var mı evde? He? Var. Medresede niye ağabeylik sistemini kuruyoruz? Bir de kendi kendimizi aldatıyoruz yani lüzumsuz bir şey. Burada var da niye vakıfta olmasın? Beyinde bile var. Bak Allah kafayı buraya koymuş, beyni de içine koymuş. Da ayaklarının altına beyni koymamış ya. İdareden tepeye gelsin diyor ya.
Adını değiştirelim.
Allah Allah.
Hiyerarşi ya, başka bir şey diyor.
Hiç ayaklara düşün. Kırkın hocam biri geldi. Felsefeci dengesiz biraz. Kafayı bozmuş. Hocam bence diyor, dedi insanın aklı kalbindedir dedi. Aferin dedi sen. Nasıl dedi bunu anladı? Öyle hocam dedi. Ben öyle tahmin ediyorum. Peki sen düşünürken parmağını benim kafana mı götürüyorsun dedi hocam. İnsan böyle mi düşünür? Böyle mi düşünür?
Bitirdi adamın işini.
Ben böyle düşünen adam görmedim dedi ya. Lan fıtrat da bak ne yapıyor? Parmağı kafaya götürüyor. Adam böyle düşünür dedi ya. Bak buraya koymuşlar. İdare merkezi buraya. Ayaklar da burada. Ne var ya? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi gelelim şeye. Sizin en son ne sormuştun?
Aynen İslam'da.
Yok yok. Sen mi demiştin?
Şart meselesinde kalmadım.
Bir yer şart meselesinde.
Şartta da
yani ben şimdi şey yani Türkiye'de de ileride bir 10 yıl sonra yani bugün ekrat şartlılar böyle. Yarın diğerleri, yarın başkaları bir yığın unsur var burada. Yani kendi dillerinde, kendi düşüncelerinde bir araya gelmelerin bir mahsuru yok ki. Biz bunu niye yani kıyameti koparır tarzda şey haline getirdik, kriz haline getirdik bilemiyoruz. BBC geliyor Arapça, İngilizce, Kürtçe istediği yayını yapıyor. Bunu engelleyemiyoruz. İyisini yapmayı da biz mani olmuşuz. Kendimizi engelliyoruz, onları engelleyemiyoruz. Kendimize tahdit getirmişiz, iyisini yapamıyoruz. Onlara tahdit getirdiğimizde kötüsünü yapıyor, ortada kalıyoruz arkadaşlar.